bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Ebedi Koca Dostoyevski Varlık Yayınları 3. Basım İstanbul Ocak 1973 Çeviren Nihal Yalaza Paluy 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Bu adamlar dünyaya ebedi koca, daha doğrusu sadece koca olmak için gelmişlerdir. Böyle bir erkeğin dünyada evlenmekten başka görevi yoktur. Evlendikten sonra yaratılıştan karakter sahibi olsa bile hemen karısının bir parçası halini alır. Bu gibi kocaların belirgesi alnındaki malum süstür. Dostoyevski bu romanının kahramanını bir başka kişisinin ağzından bize böyle tanıtır. Ezeli koca, aşık çekişmesine dayanıyor konu. Ama o, bayağı aşk romanları ile en küçük bir ilintisi olmayan bir üstün yapıt bu. Her okunduğu insan sorununa yeni bir ışık getiren usta kalem burada da üstünlüğünü duyuracaktır size. Sayfa 5 1. Velcha Ninov. Yaz gelmişti. Velcha Ninov hiç ummadığı halde Petersburg'da kalıyordu. Güneyi yapmayı tasarladığı seyahat suya düşmüştü. İşinin biteceği yoktu. İş dediği çiftliğine ait bir davaydı. İyice çıkmaza girmişti. Daha 3 ay önce son derece yolunda giden bir dava birdenbire sarpa sarmıştı. Her şey nasıl da tersine dönüverdi. Velcha Ninov bunu sık sık adeta acı bir zevk duyarak tekrarlıyordu. Dünyanın parasını vererek becerikli, tanınmış bir avukat tutmuştu. Paraya acıdığı yoktu fakat hem sabırsızlandığı için hem de vesveseli oluşu yüzünden davayla kendisi de meşgul olmaya başlamıştı. Bir şeyler okuyup kaleme alıyor, avukatı da bunları beğenmeyip bozuyordu. Velcha Ninov'un boyuna resmi makam kapılarını aşındırması besbelli işin zararına oluyordu. Avukat, müşterisini bir an önce sayfiyeye sepetlemeye bakıyordu. Ama Velcha Ninov, sayfiyeye gitme kararını bir türlü veremiyordu. Petersburg'da kalıyor, bol bol toz yutup havasızlıktan bunalarak Petersburg beyaz gecelerinin tadını çıkarıyordu. Dipnot: Rusya'nın kuzeyinde Mayıs ayında geceleri hava kararmaz, güneşsiz, puslu günleri andıran bir yarı aydınlık vardır. Büyük tiyatro civarında yeni taşındığı ev gönlüne göre çıkmamıştı. Yani işi gene ters gitmişti. İpokondrisi de günden güne artıyordu. Kendini kıyasıya harcayarak yaşamıştı. Gençliği geride bırakmış, kırkına merdiven dayamış bir adamdı. İhtiyarlığı kendi söyleyişiyle apansızın bastırıvermişti. Ama ihtiyarlığının yaş sayısının artmasından çok manevi çöküntüsünden ileri geldiğini, baş gösteren rahatsızlıklara asıl bunun sebep olduğunu kendisi de biliyordu. İlk bakışta Velcha Ninov hala gücü kuvveti yerinde bir adam gibi görünüyordu. İri yarı, tıknazca, sarışın bir erkekti. Gür saçlarında, hemen hemen göğsünün ortasına kadar inen açık kumral sakalında tek bir ak tel yoktu. İlk bakışta biraz hantal, kendini bırakmış intibağı veriyordu. Ama daha dikkatle bakınca tam manasıyla efendi olduğu, yüksek tabaka adamlarına has terbiye aldığı anlaşılıyordu. Sonradan gelen gevşemeye rağmen Velcha Ninov'un tavır ve hareketleri hala serbest, kendinden emin, hatta zarifti. Akıllı, bazen çok makul, oldukça iyi tahsil görmüş ve muhakkak çok kabiliyetli bir adam olduğu halde yüksek muhite mensup kimselere has küstahça bir kendini beğenmişliğin bütün varlığını nasıl kapladığının farkında değildi. Açık pembe renkli yüzü gençliğinde kadınların dikkatini çekecek derecede nazik, tatlıydı. Bakıp bakıp "Maşallah, aslan gibi bir adam" diyenler olurdu. Halbuki ipokondre aslanın kanına işlemişti. İri mavi gözleri daha 10 yıl öncesine kadar hayli yürek yakmıştı. Temiz, neşe dolu, kaygısız bakışları herkesi kendine çekerdi. Velchaninov 40'ına yaklaştıkça etrafı hafifçe kırışan gözlerindeki berraklık, iyi ifade hemen hemen tamamen sönmüş, bunların yerini ahlakı pek düzgün olmayan bezgin bir adamın hayasızlığı, kurnazlığı ve bilhassa alaycı parıltıları almıştı. Bakışlarına eskiden hiç olmayan hüzünlü, acı bir gölge düşmüştü. Bu pek dalgın, sanki sebepsiz fakat son derece derin bir hüzündü. Bu hüzün en çok Velchaninov yalnız kaldığı zamanlar bastırıyordu. Ne gariptir ki bu kabına sığamayan, daha 2 yıl önce neşeli, güldürücü hikayeler anlatmakta üstüne olmayan adam şu sıralar tek başına kalmak için can atıyordu. Mali işlerinin bir daha düzelemeyecek şekilde bozulmasına rağmen ahbabı kalmış kimselerin çoğuyla bu bahaneyle alakayı kesti. Bunda gururunun hissesi büyüktü. Ondaki kibir ve vesveseyle eski münasebetlerini devam ettirmesi zaten imkansızdı. Ama yalnızlık gururunu yavaş yavaş değiştirmeye başlamıştı. Gururu azalmış değildi, hatta tam tersine artmıştı bile. Yalnız şekil bakımından başkalık vardı. Şimdi öncekilerden bambaşka sebeplerle de incinmeye başlamıştı. Bunlar eskiden hatırında bile geçmeyen sebeplerdi. Velchaninov'a göre sebepler arasında bir sınıflandırma yapılabilirse yüksek sınıfa giren sebeplerdi bunlar. Evet, şimdi bu haldeydi. Bir zamanlar aklının köşesinden geçmeyen bir takım yüksek sebeplerle uğraşıyordu. Elini vicdanına koyarak yüksek sebep saydıklarını kendisi de hayret ettiği halde bir türlü alaya alamıyordu. Bu hal ilk olarak başına geliyordu. Tabii cemiyet içinde iş tamamıyla farklıydı. Zemin ve zaman uygun düşünce vicdanının bütün gizli, hayırlı kararlarına rağmen yüksek sebepleri toptan ve rahatça inkar edeceğini gayet iyi biliyordu. O zamana kadar onu hükmü altında tutan aşağılık sebeplerden sıyrılıp fikir serbestliğine oldukça kavuştuğu halde bu böyle devam ediyordu. Kaç kere geceleri uykusuz saatlerinde kafasını dolduran düşünce ve duygulardan daha yataktan kalkar kalkmaz utanmaya başlamıştı. Son zamanlarda gözüne uyku girmiyordu. Epeydir, önemli olsun olmasın, her şeyden kuruntuya düştüğü için kendi kendini titiz bir kontrolden geçirmeye karar vermişti. Fakat öyle hallerle karşılaşıyordu ki, mutadı dışında hareket etmek onun için varlığını inkardan farksızdı. Gene son zamanda bazı geceler Velchaninov'un düşünceleriyle duyguları değişiyor, gündüzinkilere taban tabana zıt oluyordu. Bu hal garibine gitti. Tanınmış bir doktora başvurdu. Doktor ahbabıydı. Onunla işin alayındaymış gibi konuştu. Doktor uykusuz gecelerde düşüncelerin duyguların değişmesine, hatta ikileşmesine, aşırı derecede düşünen hassas her insanda rastlandığını söyledi. Geceleri uykusuzluğun tesiriyle insanların hayat düsturlarını aniden ve kökünden değiştirmeleri sık sık olurmuş. Durup dururken son derece kesin kararlar verilirmiş. Şüphesiz bunlar bir dereceye kadar olağan sayılır. Şayet söz konusu şahsın içindeki ikileşme ızdırap verecek hal alırsa bu bir hastalık başlangıcına işarettir. Bu durumda derhal tedbir almak gerekir. En iyisi hayat tarzını baştan aşağı değiştirmek, başka yemeklere dönmek, hatta seyahate çıkmaktır. Şüphesiz müsilin de faydası olur. Velchaninov fazlasını dinlemeye lüzum görmedi. Onda bir hastalığın mevcudiyetini anlaması için bu kadarı yeterdi. Bazen içinden alayla, şu halde bütün bu yüksek şeyler illetten başka şey değilmiş diye söylenirdi. Bunu kabul etmeye de bir türlü gönlü razı olmuyordu. Çok geçmeden yalnız geceleri karşılaştığı bu haller sabahları da tekrarlanmaya başladı. Ancak bunlar gecekilerden daha hiddet dolu oluyor, pişmanlığın yerini kızgınlık alıyor, duygulanma alaya dönüyordu. Gitgide daha sık durup dururken bilinmez sebeplerle geçmişteki eski hadiseleri hatırlamaya başlamıştı. Yalnız bu hatırlamanın bir özelliği vardı. Velchaninov uzun zamandır hafızasını kaybettiğinden şikayetçiydi. Yeniden karşılaştığı eski ahbaplarını tanıyamıyor, adamları gücendiriyordu. 6 ay önce okuduğu bir kitap bazen tamamıyla aklından çıkıyordu. Halbuki hafızasını günden güne kaybettiği halde bu onu son derece üzüyordu. Bazen 10-15 yıl öncesine ait tamamen unutulmuş şeyler zihninin bir köşesinden ansızın fışkırıveriyordu. Hem de bunları adeta yeni yaşanmış gibi gayet canlı, teferruatlı hatırlıyordu. Yeniden canlandırdığı vakaların çoğu Velchaninov'un hafızasından büsbütün silinmiş olduğu için bu ona sanki mucize gibi görünüyordu. İş bu kadarla da bitmiyordu. Nihayet taşkınlıklarla dolu bir hayat yaşamış her insanın kendine göre hatıraları olması tabii sayılabilir. Fakat Velchaninov'a bütün o vakalar sanki başka birisine aitmiş gibi geliyor, geçmişte olanlara şimdi bambaşka bir zaviyeden bakıyordu. O, eski hadiselerin bazıları şimdi Velchaninov'a neden bir suç gibi görünüyordu. Üstelik mesele aklın verdiği kararlarla da kapanmıyordu. Yalnızlığa gömülmüş, içine kapanık hasta aklına kolay kolay inanmazdı o. Fakat beddualar savuracak, dıştan değilse bile için için ağlayacak raddeye geliyordu. 2 yıl önce birisi ona bir gün gözyaşı dökeceğini söylese dünyada inanmazdı. Başlangıçta hatıraları pek öyle dokunaklı şeyler de değildi. Daha çok cemiyet hayatındaki bazı başarısızlıkları, manevi ezilmeleri hatırlıyor, içi zehirleniyordu. Mesela bir entrikacının iftirası yüzünden değer verdiği bir ailenin ona evlerinin kapısını kapadıklarını hatırladı. Geçenlerde hem de bu üstünden çok geçmemiş bir hatıraydı, umumi bir yerde tahkir edildiği halde hasmını düelloya çağırmamıştı. Bir defasında da muhitin en güzel kadınları arasında hazır cevaplardan biri onu gayet ince bir nükteyle dut yemiş bülbüle çevirmişti. Hatta ödeyemediği bir iki eski borcu da aklına geldi. Hoş, miktar itibariyle kıymetsizdi ama hepsi şeref borcuydu. Hem de görüşmeyi kesip arkalarından atıp tuttuğu kimselere aitti. Gayet aptalca tükettiği çifte servetin hatırası da bunu en kötü zamanlarında hatırlardı, onu son derece üzüyordu. Har vurup harman savurduğu bu iki meblağ hayli hürmetliydi. Fakat bütün bunları hemen yüksek şeylere ait hatıraları takip ederdi. Bir gün durup dururken tam manasıyla unuttuğu ak saçlı, babacan, komik ihtiyar bir memur aklına geldi. Adamcağızı yıllar önce umumi bir yerde ortada hiç sebep yokken sırf zübbeliğinden tahkir etmişti. Ona şöhret kazandıran, herkesin ağzında gezen pek gülünç, başarılı bir kelime oyunu hatırını yapmıştı bunu. Bu vaka, Velchaninov'un zihninden o derece silinmişti ki, ihtiyarın adını bile hatırlamıyordu. Fakat olayın geçtiği dekor, tam bir açıklıkla gözünün önünde canlanıyordu. Adamcağız, beraber oturduğu, evde kalmış ve hakkında şehirde bir takım dedikodular başlamış kızını müdafaa ediyordu. Hırslı hırslı cevap yetiştirmeye çalışırken kalabalığın içinde birdenbire hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu hal etrafa az çok tesir etti ama sonunda alay olsun diye ihtiyarı şampanyayla sarhoş edip hayli eğlendiler. Halbuki şimdi durup dururken ihtiyarcağızın hıçkırırken yüzünü çocuk gibi elleriyle kapamasını hatırlayan Velchaninov sanki bunlar hiçbir zaman aklından çıkmamış gibi bir his içindeydi. Hem de işin tuhafı, şimdi bunları hiç de gülünç bulmuyordu. Hele o yüzünü elleriyle kapaması. Bir kere de şaka olsun diye bir öğretmenin gayet güzel karısına nasıl iftira ettiğini hatırladı. İftira, kocanın kulağına gitmiş, daha sonra o şehirden ayrılan Velchaninov, iftirasının ne sonuç verdiğini öğrenememişti. O aralık, daha yakın maziye ait bir hatırası canlanmasa, hayali onu kim bilir nerelere götürecekti. Basit tabakadan hoşuna bile gitmeyen, hatta kendisini küçük gördüğü için utandığı bir kızdı bu. Ondan ne diye bir çocuk yaptığına, üstelik veda bile etmeden bunu yapacak boş vakti yoktu ya, Petersburg'dan nasıl ayrıldığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Sonra kızı tam bir yıl aramış ama bulamamıştı. Zaten bu çeşit hatıra onda tümen tümendi, biri canlanınca arkasından binlercesini sürüklüyordu. Yavaş yavaş gururu zedelenmeye başlamıştı. Önceden de söylediğimiz gibi Velchaninov'un gururu tam bir değişmeye uğramıştı. Bunda hiç şüphe yok. Pek seyrek olarak bazı anlar, arabası olmaması, resmi makamları yaya dolaşması, üstünü başını biraz ihmal etmesi onu utandırıyordu. O sıralar eski ahbaplarından biri sokakta onu alayla süzecek yahut tanımazlıktan gelecek olsa bunu aldırış etmeyecek kadar başını dik tutabiliyordu. Hem de bunu gösteriş olsun diye değil, ciddi olarak başarıyordu. Şüphesiz bu hal pek seyrek olabiliyordu. Gene de gururu yavaş yavaş eski mevzulardan uzaklaşıyor, ikide bir aklına gelen tek bir noktaya saplanıyordu. Bazen düşüncelerine alaylı bir ifade vererek, zaten şahsına ait hatıralar canlanınca kendi kendini inelemeden yapamazdı. Demek benimle meşgul olan, ahlakımın düzelmesini isteyen, bu uğursuz hatıraları, pişmanlık gözyaşlarını gönderen birisi var diyordu. Olsun, ama boşuna zahmet, boşa kurşun atmak bu. Bütün bu pişmanlık gözyaşlarına kendi kendimi suçlandırmama rağmen şu koskoca 40 yaşımla zerre kadar irade sahibi değilim. Hemen yarın karşıma şöyle çekici bir konu çıksa, mesela öğretmen karısının benden hediyeler kabul ettiğini uydurmak işime gelse bunu yapmakta hiç duraklamazdım. Hem de gözümü kırpmadan yapardım. Üstelik bu ikinci defa olacağı için eskisinden çirkin bir durum doğardı. Yahut şu 11 yıl önce bacağına kurşun sıktığım o prens oğlu, anasının biricik evladı beni yeniden tahkir etse, hiç durmadan düelloya çağırır, ona bir tahta bacak daha taktırırdım. Şu halde ötekilerin hepsi boşa sıkılmış kurşunlar değil mi? Ama kendimi doğru yola sokmayı beceremediğime göre bunlardan bahsetmek niye yarar? Böylece öğretmen karısının vakası bir daha tekrarlanmadığı, kimseye tahta bacak taktırmadığı halde Velchaninov bazen böyle bir durumla karşılaşsa eskileri tekrarlayacağı düşüncesiyle kendi kendini kahrediyordu. Fakat insan hiç durmadan kendini hatıralarla azaba sokmamalı, zaman zaman aralık vererek dinlenmeli, gezmeli. Velchaninov da öyle yaptı. Bir aralıkta gezip eğlenmek istiyordu. Fakat Petersburg'daki hayatı uzadıkça tatsızlığı artıyordu. Temmuz yaklaşmıştı. Arada bir Velchaninov'un içinden davayı filan olduğu gibi bırakıp başını alarak Kırım gibi bir yerlere gitmek geliyordu. Fakat çoğu zaman bir saate varmadan bu düşüncesini alaya alıyordu. Bu pis düşünceler bir kere başladı mı güney filan kar etmez. Biraz olsun namuslu bir adamsam bunlardan kaçmamalıyım. Zaten lüzum da yok. Can sıkıntısından felsefesine devam eden Velchaninov, hem ne diye kaçacağım diyordu. Burası toz dolu, havasızlıktan nefes alınmıyor. Şu ev kire batmış, dolaştığım dairelerde iş adamları arasında öyle farece koşuşmalar, itişip kakışmalar var ki, şehirde kalmış bu insanlar da sabahtan akşama kadar mekik dokuyan çehrelerde kendini beğenmişliğin, apaçık arsızlığın, ruh kepazeliğinin ve tavşan yürekliliğinin izleri o derece belli ki burası bir ipekondri hastası için cennetten farksız. Her şey apaçık, son derece serbest. Hiç kimse bayanlarımızın sayfiyelerde, içmelerde, Avrupa gezintilerinde yaptıkları gibi gizlenmeye lüzum görmüyor. Yalnız bu açıklık, samimiyet hatırına saygıya layıktırlar. Hiçbir yere gitmeyeceğim, çatlasam da buradan adım atmam. 2. Şapkası krepli zat. Temmuz'un 3'üydü. Ortalık sıcaktan, havasızlıktan kavruluyordu. O gün Velchaninov pek telaşlıydı. Sabahtan beri oraya buraya koşuşturup durmuştu. Üstelik akşam işine yarayan birisini ziyaret etmesi gerekiyordu. Bu adam Çörnaya Reçka'da kendi villasında oturan 7. derece bir memurdu. Dipnot. Çörnaya Reçka, Karadere. Onu evinde ansızın bastıracaktı. Saat 6'ya doğru Nevski Caddesi'nde Poliseski Köprüsü civarındaki lokantaya, pek ahım şahım olmadığı halde gene de Fransız lokantasıydı, gitti. Her zaman oturduğu köşeye geçip daima yediği yemeği ısmarladı. Her gün 1 rublelik yemek yerdi. Ayrıca şarap da içiyordu. Mali durumunun bozukluğu yüzünden bu onun için bir fedakarlıktı. Bir yandan böyle berbat yemekleri nasıl yiyebildiğine şaşarken, bir yandan da hepsini bir kırıntı bırakmadan hem de 3 gün aç kalmış bir adam iştahıyla silip süpürüyordu. Arada bir iştahının farkına vararak kendi kendine adeta marazi bir hal diye söylendiği olurdu. Fakat bu sefer masasına gayet asık bir suratla oturmuştu. Şapkasını bir yana fırlattı, dirseklerini masaya dayayarak düşünceye daldı. O sırada yanındaki masada yemek yiyen bir müşteri gürültü edecek olsa yahut hizmet eden garson elini çabuk tutmasa, nezaketin bütün inceliklerini bilen, zamanında ve karlı bir sükunete bürünen Velchaninov %100 tıpkı bir Yünker gibi gürültü çıkarır, bir hadiseye sebep olurdu. Dipnot: Yünker, harp okulu öğrencisi. Çorbayı getirdiler. Velchaninov'un kaşığı eline almasıyla daha tabağa daldırmadan masaya fırlatması bir oldu. Kafasında şimşek suratıyla yepyeni bir düşünce doğmuştu. Velchaninov nasıl olduğunu Tanrı bilir, sıkıntısının şu son birkaç gün içini kemiren o bambaşka sıkıntının sebebini birden anlayıvermişti. Yakasını bir türlü bırakmayan bıntının iç yüzünü o anda kavradı, elinin beş parmağı gibi tanıdı. Adeta ilham gelmiş gibi, "Hep bu şapka yüzünden," diye mırıldandı. Sırf bu uğursuz yuvarlak kahrolası matem şeritli şapka her şeye sebep oldu. Düşünmeye başladı. Düşündükçe yüzü büsbütün asılıyor, hadise bütünüyle o nispette garip görünüyordu. Kendi kendine inanmıyormuş gibi itiraz etmek istedi. Ama ortada hadiseye benzer bir şey var mı ki? Mesele şundan ibaretti. Aşağı yukarı iki hafta önce, kesin olarak hatırlamıyordu ama iki hafta olmuştu galiba, Podyaçeskaya ile Meşçenskaya sokaklarının birleştiği yerde şapkasında matem şeridi bulunan bir adamla karşılaşmıştı. Adam herkes gibi bir şeydi, hiçbir fevkaladeliği yoktu. Önünden hızla geçerken Velchaninov'a fazlaca dikkatli bakması nedense onun da dikkatini çekmişti. Hiç olmazsa Velchaninov bu simayı tanır gibi olmuştu. Herhalde bir yerde görmüşlüğü vardı. Adam sen de diye düşündü. Ömrümde binlerce surat görmüşümdür. Hepsini aklımda tutacak değilim ya. 20-30 adım ilerledikten sonra ilk tesire rağmen bu karşılaşmayı unutmuştu galiba. Gene de bu tesir, hem de oldukça orijinal bir şekilde, içinde sebepsiz garip bir hiddet halinde iz bırakmıştı. Şimdi iki hafta geçtiği halde bunu gayet açık hatırlıyordu. Hiddetine neyin sebep olduğunu anlayamadığını da hatırlıyordu. O kadar ki aynı akşam bir türlü kurtulamadığı neşesizlikle ertesi sabahki tesadüf arasında münasebet kurmayı da düşünmemişti. O zat kendini hatırlatmakta gecikmemiş, hemen ertesi gün Nevski Caddesi'nde Velchaninov'la burun buruna gelip onu tuhaf bir bakışla süzmüştü. Velchaninov adam geçer geçmez yere tükürdü ama buna kendisi de şaştı. Hoş, insanda ilk görüşte sebepsiz, manasız nefret uyandıran çehreler de vardır ya. Velchaninov bu karşılaşmadan yarım saat sonra düşünceli bir halde, "Evet, bu adamla karşılaştım ben," diye mırıldandı. Neşesi kaçtı, hatta o gece fena bir rüya da gördü. Ama şu yeni apayrı can sıkıntısının o matemli zattan ileri geldiğini, aynı akşam onu sık sık hatırladığı halde bir türlü akıl edemedi. Üstelik bir aralık şu musibetin zihnini işgal edip durmasına kızmıştı bile.